Geçmişten Sonsuzluğa, 2. Cilt, Bölüm 17, Elişa'nın Çağrılması. Allah İlyas'a, peygamber olarak kendisinin yerine bir başkasının meshetmesini söylemişti. Avel Meholalı Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak meshedeceksin. 1. Krallar 19, ayet 16. İlyas Allah'ın sözünü dinledi ve Elişa'yı buldu. Kuzeye doğru yolculuk yaparken manzaranın kısa süre öncesine göre ne kadar hızlı değişmiş olduğuna tanık oldu. O zaman zemin çatlaktı ve tarımsal bölgeler terk edilmişti. Toprak 3,5 yıl boyunca çiğ ya da yağmur yüzü görmemişti. Oysa şimdi sanki kıtlığın ve kuraklığın kaybettirdiği zamanı kazanmak istercesine her yerde yeşillikler bitmişti. Elişa'nın babası zengin bir çiftçiydi. Evrensel sapkınlığın hüküm sürdüğü bir dönemde Baal'a diz çökmemiş sayılı insanlardan biriydi. Allah'ı onurlandıran ev halkı günlük yaşamlarında eski İsrail'in inancına bağlıydılar. Elişa'nın ilk yılları böyle bir ortamda geçti. Kır yaşamının sessizliği, Allah'ın ve doğanın öğretişi ve yararlı işlerin disiplini sayesinde sadelik alışkanlığını kazandığı gibi hem ailesinin hem de Allah'ın sözünü dinlemeyi öğrendi. Böylece İleride kendisini bekleyen yüksek mevkiye uygun bir karaktere kavuştu. Elişa'nın peygamberlik çağrısı, babasının uşaklarıyla birlikte tarlada çalıştığı sırada geldi. Üzerine düşen görevi hiç çekinmeden yerine getiriyordu. Hem bir önderin üstün yeteneklerine hem de hizmete hazır birinin yumuşaklığına sahipti. Sakin ve sessiz bir ruhu olmasına rağmen enerjiyle ve gayretle doluydu. Namus, sadakat, Allah sevgisi ve korkusu gibi niteliklere sahipti. Günlük mücadelenin alçak gönüllü düzeni sayesinde amaç duygusuna ve karakter soyluluğuna kavuşmuş, bilgisi ve lütfu büyük ölçüde artmıştı. Ev ve yaşam görevlerinde işbirliği yaparak Allah'la işbirliği yapmayı da öğreniyordu. Küçük görevlerde sadık kalarak daha ağırlıklı görevlere hazırlanıyordu. Daha büyük işler için her gün pratik deneyim kazanıyordu. Hizmet etmeyi ve onunla birlikte öğretmenliği ve önderliği öğrenmişti. Bu ders herkes için geçerlidir. Kimse Allah'ın disiplinle ilgili tasarısını bilemez ama herkes küçük işlerde güvenilir olmanın büyük sorumlulukların bir gereği olduğundan emin olmalıdır. Yaşamın her eylemi kişinin karakterini ortaya koyar. Küçük işlerde Allah'a makbul ve alnı ak bir işçi olan kişi Allah tarafından daha büyük hizmetlerle onurlandırılacaktır. 2. Timoteus 2:2.15. Küçük işlerde baştan salma davrananlar daha onurlu bir mevki için uygun olmadıklarını ortaya koymuş olacaklardır. Kişi kendisinin daha büyük görevlere hazır olduğunu düşünebilir ama Allah yüzeyden daha derinlere bakmaktadır. Sınavdan geçirdiği kişiye şöyle bir hüküm verecektir: tartıldın ve eksik bulundun. Kişinin sadakatsizliğinin sonuçları kendisine de yansır. Tam bir teslimiyetle kazanılabilen lütuf, güç ve karakter gibi nitelikleri elde edemez. Bunlar doğrudan doğruya dinsel işlerle bağlantılı olmadığından birçok kişi yaşamlarının yararsız olduğunu, Allah'ın egemenliğinin ilerlemesi için hiçbir şey yapmadıklarını sanırlar. Eğer önlerine büyük bir iş gelse onu memnuniyetle alacaklardır. Ama sadece küçük şeylerde hizmet edebildikleri için hiçbir şey yapmadıklarını sanırlar. Kişi günlük yaşamın sıradan görevleriyle meşgulken, ağaçları budamak, yerleri silip süpürmek, saban sürmek ve benzeri, Allah'ın etkin hizmetini yürütebilir. Çocuklarını Mesih için eğiten bir anne, Allah için kürsüdeki bir vaiz kadar çok şey yapmaktadır. Birçok kişi, harika bir iş yapmak için özel bir yetenek ister. Oysa gözlerinin önünde çok sayıda görev durmaktadır. Yaşamı hoş kokulu kılacak birçok fırsat kaçırılır. Böyleleri yollarına çıkan görevleri üstlenmelidirler. Başarı yetenekten ziyade enerji ve istekli olmaya bağlıdır. Kabul edilebilir bir hizmeti yürütmek için gereken unsurlar olağanüstü yetenekler değil, günlük görevleri vicdanen yerine getirmek, halinden memnun olmak ve içtenlikle başkalarının iyiliğini gözetmektir. Gerçek yetkinlik alçak gönüllülükte yatar. Sevgiyle yürütülen en basit işler bile Allah'ın gözünde güzeldir. İlyas Allah'ın buyruğuyla varisini ararken Elişa'nın çalıştığı tarladan geçti. Genç adamı Allah'ın görevlendirdiğini göstermek için omuzlarına Allah'ın cübbesini attı. Şafat ailesi kıtlık döneminde İlyas etkinliğini ve hizmetini tanımıştı. Elişa kutsal ruh sayesinde peygamberin eyleminin ne anlama geldiğini biliyordu. Allah'ın kendisini İlyas'ın varisi olarak atadığını anlamıştı.
Elişa öküzleri bırakıp İlyas'ın ardından koştu ve "İzin ver, annemle babamı öpeyim, sonra seninle geleyim." dedi.
İlyas, "Geri dön, ben sana ne yaptım ki?" diye karşılık verdi. Bu bir reddediş değil, iman sınavıydı. Elişa bedeli düşünmeli, çağrıyı kabullenmek ya da reddetmek arasında bir karar vermeliydi. Eğer evi ve evin avantajlarını arzuluyorsa, orada kalma özgürlüğüne sahipti. Ancak Elişa, çağrının anlamını kavramıştı. Bunun Allah'tan geldiğini biliyordu ve söz dinlemekten çekinmedi. Hiçbir dünyasal avantaj uğruna Allah'ın habercisi olmaktan ya da onun hizmetkarıyla özdeşleşme ayrıcalığı için özveride bulunmaktan kaçınmayacaktı. Böylece Elişa gidip sürdüğü çiftin öküzlerini kesti. Boyunduruklarıyla ateş yakıp etleri pişirdikten sonra yesinler diye halka dağıttı. Sonra İlyas'ın ardından gidip ona hizmet etti. 1. Krallar 19, ayet 20-21. Elişa çok sevildiği evini terk ederek peygamberle birlikte belirsiz bir yaşama koştu. Eğer Elişa İlyas'a görevinin ne olacağını sorsaydı, kendisine Allah bilir denecekti. Ne yapacağını sana Allah bildirecek. Rabbi beklersen senin her sorunu yanıtlayacaktır. Allah'ın seni çağırdığına inanıyorsan benimle gelebilirsin. Allah'ın benim arkamda olduğunu ve onun sesini işittiğini bil. Eğer Allah'ın beğenisi uğruna her şeyi süprüntü sayabilirsen, gel. Elişa'nın çağrısı, genç bir yöneticinin Mesih'e yönelttiği soruya aldığı karşılığı andırmaktadır. Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa ona, "Eğer eksiksiz olmak istersen, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver, böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle," dedi. Matta 19, ayet 16-21. Elişa hizmet çağrısını kabul etti. Geride bıraktığı zevk ve konfora dönüp bakmadı. Oysa kurtarıcının sözlerini işiten genç yönetici, üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. 22. ayet. Özveride bulunmaya razı değildi. Mal sevgisi, Allah sevgisine baskın çıkmıştı. Mesih uğruna her şeyi bırakmayı reddederek, Efendinin hizmetine girmeye layık olmadığını gösterdi. Varımızı yoğumuzu hizmet sunağına koyma çağrısı her birimize gelmektedir. Hepimizden Elişa gibi hizmet sunmamız ya da her şeyimizi satıp salmamız istenmeyebilir. Ancak Allah, kendisine sunduğumuz hizmetin yaşam önceliğimiz olmasını, her gün onun yeryüzündeki etkinliğine katkıda bulunmamızı ister. Bir kişi yabancı bir ülkede hizmet etmeye çağrılabilir. Başka biri, müjdenin yayılması için destek sağlamaya çağrılabilir. Allah her kişinin sunusunu kabul eder. Gerekli olan temel unsur, yaşamın Allah'a adanmış olmasıdır. Allah'a yaşamlarını adayanlar, göklerin çağrısını işitecek ve buna uyacaklardır. Allah bu ütfe ortak olan herkesi başkalarına hizmet etmek için görevlendirir. Bizim görevimiz, işte buradayım, beni gönderin demektir. Kişi Allah sözünün vaizi, hekim, tüccar, çiftçi ya da tamirci olabilir. Ama her durumda omuzlarında bu sorumluluğu taşımalıdır. Görevi başkalarıyla kurtuluş müjdesini paylaşmaktır. Her girişimi bu amaca yönelik olmalıdır. Elişa'dan ilk başta büyük işler beklenmiyordu. Sıradan ödevleri vardı. Örneğin, efendisi İlyas'ım ellerine su döktüğü söylenmektedir. Rabbin yönlendirişine uygun düşen her şeyi yapmaya razıydı. Alçak gönüllülükle hizmet etmeyi öğretiyordu. Peygamberin kişisel yardımcısı olarak küçük işlerde güvenilir olduğunu kanıtlamaya çalışıyor, Allah'ın verdiği günlük görevleri yerine getirerek güçleniyordu. İlyas'a katılan Elişa'nın yaşamı ayartılardan yoksun değildi. Çok sayıda deneme vardı ama her durumda Allah'a güvendi. Geride bıraktığı evini düşünmek için ayartıldı ama bu ayartıya kulak asmadı. Elini sabana attıktan sonra geri dönmemeye kararlıydı. Denemelerde ve sınavlarda güvenilir olduğunu kanıtladı. Ruhsal hizmet, sözün vaaz edilmesinden çok daha kapsamlı bir şeydir. İlyas Elişa'yı nasıl eğittiyse, bizim de gençleri aynı şekilde eğitmemiz gereklidir. Allah'ın etkinliğine hazırlanmaları için onlara sıradan görevler vermeli, küçük sorumluluklar aracılığıyla güç ve deneyim kazanarak büyük sorumlulukları üstlenebilecek hale gelmelerini sağlamalıyız. İman ve duada güçlü olan ruhsal hizmetliler şöyle diyebilir:
Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baha'yla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir. 1. Yuhanna 1, ayet 1-3. Genç ve deneyimsiz işçiler Allah'ın deneyimli işçileriyle birlikte çalışarak eğitim görebilirler. Böylece yük taşımayı öğreneceklerdir.
Genç işçilere eğitme sorumluluğunu üstlenenler soylu bir görev aldıklarını bilmelidirler. Rabbin kendisi onlarla işbirliği yapmaktadır. Allah'a bütün yaşamlarını adamaları için çağrı alan, Allah'ın deneyimli işçileriyle yakın bir beraberlikte bulunan gençler, bu fırsattan mümkün olduğu kadar çok yararlanmalıdır. Allah, onları hizmetine kabul ederek onurlandırmış, üstelik bu hizmete uygun bir gelişim sağlamaları için onları uygun bir konuma yerleştirmiştir. Bu nedenle alçak gönüllü, güvenilir, söz dinler ve özverili davranmalıdırlar. Allah'ın disiplinine teslim olurlar, onun buyruklarını yerine getirirler ve onun deneyimli kullarının öğütlerine kulak verirlerse doğru, yüksek, ilkeli ve sağlam kişiler olacaklardır. Allah da onlara büyük sorumluluklar verecektir. Müjde, pat bir şekilde duyurulursa insanlar zihinlerini çok fazla meşgul eden tarla ya da ticaret işlerinden çağrılarak deneyimli kişiler tarafından eğitileceklerdir. Etkili bir şekilde emek vermeyi öğrendikçe gerçeği kudretle ilan edeceklerdir. Allah'ın sağlayışıyla büyük harikalar olacak, dağ gibi zorluklar yerinden kalkıp denize taşınacaktır. Yeryüzüne yönelik Allah bildirisi işitilip anlaşılacaktır. İnsanlar gerçeğin ne olduğunu bileceklerdir. Allah'ın etkinliği tüm yeryüzüne yayılacak, herkes uyarılacak ve sonra da son gelecektir. Elişa'nın çağrısını takip eden birkaç yıl boyunca İlyas ve Elişa birlikte çalıştılar. Genç adam her gün işine daha çok hazırlanıyordu. İlyas, Allah'ın aracılığıyla dev kötülükleri söküp atmıştı. Ahav'la putlara tapan İzevel'in desteklediği putperestlik bütün ulusu yanlış yola itmişti. İlyas buna kararlı bir şekilde dur dedi. Baal'ın peygamberleri öldürüldü. İsrail halkının tümü derinden etkilendi. Birçokları Allah'a döndü. İlyas'ın varisi olan Elişa da titiz ve sabırlı bir eğitimden geçtikten sonra İsrail'in doğru yolda yürümesini sağlayacaktı. Musa'dan beri en büyük peygamber olan İlyas'la ilişkisi onu yakında üstlenmesi gereken göreve hazırlamıştı. Bu ortak çalışma döneminde İlyas zaman zaman pervasız kötülüğü sertçe azarlamak zorunda kaldı. Kötü yürekli Ahal, Nabot'un bağını ele geçirdiği zaman hem onun hem de ev halkının sonunu bildiren İlyas olmuştu. Ahazya, babası Ahav'ın ölümünden sonra yaşayan Allah'ı bırakıp Ekron ilahı Baal Zebub'a dönmüştü. Bu, ciddiyetle protesto eden yine İlyas'ın sesi oldu. Samuel'in kurduğu peygamberlik okulu, İsrail'in sapkınlık yıllarında çürümeye başlamıştı. İlyas bu okulları yeniden kurdu. Böylece gençlerin yasayı onurlandıracak bir eğitim almalarını sağladı. Bu okullardan Gilgal'de, Beytel'de ve Eriha'da olan üçü kayıtlıdır. İlyas göğe alınmadan hemen önce Elişa bu eğitim merkezlerini ziyaret etti. Allah peygamberinin önceki ziyaretlerde verdiği dersleri o burada tekrarladı. Öğrencilere göklerin Allah'ına bağımlı kalmanın onurunu öğretti. Eğitimlerinin her alanında sadeliğin hüküm sürmesi gerektiğini anlattı. Göklerin isteğini yerine getirmek ve Rabbin yolunda yürümek sadece bu şekilde mümkün olabilirdi. Bu okulların verdiği meyveleri görünce İlyas'ın yüreği sevinçle doldu. Reform henüz tamamlanmamıştı ama krallığın tümünde Rabbin sözünün sonuçları görülüyordu. Rab şöyle diyordu. Ancak İsrail'de Baal'a diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişiyi ben koruyacağım. 1. Krallar 19, ayet 18. Elişa, İlyas peygamberi okuldan okula takip ederken imanı ve kararlılığı bir kez daha sınandı. İlyas Gilgal'de, Beytel'de ve Eriha'da ona geri dönmesini önerdi. Lütfen sen burada kal, çünkü Rab beni Beytel'e gönderdi. Ne var ki Elişa, saban sürerek geçirdiği yıllarda vazgeçmemeyi ve cesaretini yitirmemeyi öğrenmişti. Şimdi de başka bir görevde elini sabana attığından hedefinden dönmeye niyeti yoktu.
hizmette gelişmek için önünde başka bir olanak varken efendisinden ayrılmayacaktı. İlyas göğe alınacağı kendisi tarafından bilinmiyordu. Ama peygamber okullarındaki öğrencilere ve özellikle Elişa'ya bildirilmişti. Genç peygamber tekrarlanan geri dönme önerisine şöyle karşılık verdi. Yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine and içerim ki senden ayrılmam. İlyas'la Elişa Şeria Irmağı'nın kıyısında durdular. Peygamberler de biraz ötede onların karşısında durdu. İlyas cübbesini dürüp sulara vurunca sular ikiye ayrıldı. Elişa ile İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler. Karşı yakaya geçtikten sonra İlyas Elişa'ya, "Söyle, yanından alınmadan önce senin için ne yapabilirim?" dedi. Elişa dünyasal onur ya da yeryüzünün büyük adamları arasında özel bir yer istemedi. Onun isteği, göklere alınacak olan İlyas'ın üzerindeki kutsal ruha daha yoğun bir şekilde sahip olmaktı. Allah'ın kendisini İsrail'de çağırdığı görevi yerine getirebilmek için kutsal ruha büyük ihtiyaç duyacağını biliyordu. Bu nedenle şöyle bir dilekte bulundu. İzin ver, senin ruhundan iki pay miras alayım. İlyas bu ricaya şöyle karşılık verdi. Zor bir şey istedin dedi. Eğer yanından alındığımı görürsen olur, yoksa olmaz. Onlar yürüyüp konuşurlarken ansızın ateşten bir atlı araba göründü, onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı. İkinci Krallar 2, ayet 1-11. Mesih'in ikinci gelişine yaklaşan dönemde yeryüzünde yaşayan kutsallar İlyas'a benzeyecektir. Ölümü tatmadan göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. 1. Korintliler 15, ayet 51-52. Böyle değiştirilecek olanları temsil eden İlyas, Mesih'in yeryüzündeki hizmetinin sonlarına doğru Musa ile birlikte kurtarıcının yanında dağda göründü. Mesih'in öğrencileri, yüceliğe kavuşmuş bu iki peygambere baktıkları zaman, kurtarılanların egemenliğinin küçük bir parçasını gördüler. Göklerin ışığına bürünen İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna tanık oldular ve buluttan çıkan bir ses işittiler. Luka 9, ayet 35. Musa, Mesih geldiğinde ölümden dirilenlerin kavuşacağı yüceliği temsil ediyordu. İlyas ise dünyanın sonunda ölümü görmeden ölümsüzlüğe kavuşarak göklere alınanları temsil ediyordu. İlyas yalnızlığa ve ümitsizliğe kapıldığı zaman yaşamaktan bıktığını söylemiş ve ölmek için dua etmişti. Ancak Rab merhametli davranarak onun bu sözünü dikkate almadı. İlyas'ın yapması gereken bir iş daha vardı. Yalnızlık ve ümitsizlik içinde ölüp gilemezdi. Allah'ın isteği İlyas mezara inmesi değil, meleklerle birlikte Allah'ın yiyece huzuruna çıkmasıydı. Olanları gören Elişa şöyle bağırdı. Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları! İlyas'ı bir daha göremedi. Üstünü başını parçaladı. Sonra İlyas'ın üzerinden düşen cübbeyi alıp geri döndü ve Şeria Irmağı'nın kıyısında durdu. İlyas'ın üzerinden düşüşen cübbeyi sulara vurarak, İlyas'ın Allah'ı, Rab nerede? Diye seslendi. Cübbeyi sulara vurunca ırmak ikiye ayrıldı. Elişa karşı yakaya geçti. Erihalı peygamberler karşıdan Elişa'yı görünce, İlyas'ın ruhu Elişa'nın üzerinde, dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar. 2. Krallar 2, ayet 12-15. Allah bilgelik verdiği kişileri görevden almayı uygun gördüğü zaman, onların varislerine kendi yolunda yürümeleri koşuluyla yardımcı olur ve güç verir. Onlar, kendilerinden önceki kişilerden daha bilge bile olabilirler. Çünkü onların deneyimlerinden yararlanabilir ve hatalarından bilgelik edinebilirler. Elişa o andan sonra İlyas'ın yerine geçti. Küçük işlerde güvenilir olan kişi, büyük işlerde de güvenilir olduğunu gösterecekti.